Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Bu serimizde batılı psikologları İslam tasavvufu ve İslami açıdan değerlendirerek faydalanabileceğimiz güzel yerler varsa almaya, yoksa da eleştirmeye, böylece hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu alır hadisi şerifini psikoloji ve tasavvuf sahasında uygulamaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen haftalarda Rollo May'i inceliyorduk. Onun çok güzel kitapları var hakikaten ve bize de çok ışık tutuyor hocam tasavvuf psikolojisine diyelim. Tasavvuf ışık tutamaz çünkü tasavvuf hocam Allah dostlarının yaptığı yüksek seviyeli bir güzel iş. Evet. Ama psikoloji deyince hocam biraz daha tabii terapiye giriyor iş. Şimdi hocam o kendisini arayan insan kitabı da vardı ama bu hafta hocam bir şeye girelim biraz. Onun Sevgi ve İrade kitabına bakalım hocam. Oradan tekrar haftaya devam ederiz. Şimdi hocam diyor ki insanın diyor hayatını belirleyen en önemli şey onun sevgisi ve iradesidir. Bunlar diyor tarih boyunca çok önemli olmuştur. Yani doğru şeyi sevmek,
evet.
Sağlam irade göstermek. Bugün ise bu ikisi kaygının sebebi olmuştur. İnsanlar sevmeye korkuyorlar hocam. Mesela evlenmeye korkuyorlar.
Evet.
Bir ilişkiye girmeye korkuyorlar. Acaba hata yapar mıyım şeklinde. Ne dersiniz hocam? Bugün biraz sanki modern insan değil mi? Çok seçici olduğu için belki de seçemiyor.
Yani birçok faktör birden var. Bir tanesi tabii modern yaşam insanları giderek birey haline getiriyor. Tabii birey olmak kendi başına negatif şey gibi görünmüyor da egosantrik oluyor. Ben merkezli oluyor. Bu durumda başkalarıyla olan iletişim hep bir ego savaşına dönüşüyor ve ego çatışmalarına dönüşüyor. Sevmek aslında bir tür ruhsal simyadır. Yani dönüşüme hazır olmanız gerekiyor.
Aradaki sınırları biraz kaldırmaktır sanki
kaldırmak
hocam.
Kaldırmak ve kendini de dönüştürmek. Yani kimyasal reaksiyona bir şeyler giriyor. Girenlerle çıkanlar bir olmaz yani. Yani
H2 oldu mesela değil mi hocam? İki hidrojen bir oksijen miydi
evet,
hocam?
Evet. Şimdi girdiler başka, evet. Girdiler yanıcı ve yakıcı ama çıktılar insan açısından. Tabii şey de önemli, yanıcı ve yakıcı maddeler de önemli ama hani suyun işlevi bambaşka bir şey. Mesela atmosfer olmadan yaşayamayız. Yani nefes almadan ne kadar yaşayabiliyor insan beyni? 5 dakika sonra insan beyni artık beyin ölümü gerçekleşiyor. Oksijen olmayınca beyin çalışmıyor yani. Şimdi peki atmosfer nereden oluştu derseniz hocam yapılan bilimsel araştırmalar bize şunu söylüyor. Volkanlardan püsküren gazlar. Şimdi volkanların patlaması yani insan için herhalde yaşayacağı deprem kadar en ürkütücü, en korkunç şeylerden bir tanesi. Yaydığı gazlar da çoğunlukla zehirli gazlar yani.
Biz onu olumsuz görürken
volkan patlamasını. Ama o celali tecelliden cemali bir tecelli ortaya çıkıyor ve atmosfer oluşuyor. Dönüşüme uğratıyor yaradan. O bakımdan modern insan o kadar ego merkezli ki, ben merkezli ki dönüşüme hiç gelmek istemiyor. Her şey benim etrafımda dönsün istiyor.
O yüzden sevemiyor.
O yüzden gerçek anlamda sevemiyor. Erich Fromm onu çok güzel ifade ediyor. Bir kitabının ismi de odur. Sahip olmak ya da olmak. Şimdi tamam sevmek fiili ortada var. Fakat oradaki sevmek fiili sahip olmak anlamında. Bir mülkiyet iddiası anlamında. Bir sevgiliye sahip olmak. Bir insanı sevmek anlamında değil yani. Bir insana aşık olmak anlamında değil. Ona sahip olmak anlamında.
Hani günümüzde böyle bir argo tabiri de var. Ya benimsin ya kara
toprağın. Ya toprağınsın. Evet o mesela tas tamam bir mülkiyet ifadesi. Zaten eğer yani ayrım nerededir oradaki sahici sevmek ile bu tarz ben merkezli sevmek arasındaki fark nedir? Birisi kalbini genişletir, sahici sevmek kalbini genişletir. İnsani duygularını zenginleştirir, derinleştirir. Öbürü ise seni daha fazla ben merkezli yapar. Daha fazla egosantrik yapar.
Seni kendine hizmet etmek ister.
Evet, kullanmak için vardır o yani. Dolayısıyla o aradaki fark çok büyük bir fark ve bu anlamda modern insana da ters düşen. Çünkü narsizm kendine aşık. Halbuki sevmek dediğimiz, aşık olmak dediğimiz şey ise o sevme eylemini siz başka bir insana adıyorsunuz ya da başka bir şeye, mesela yıldızların gökyüzündeki yıldızlar arasındaki ahenge ve ölçüye adıyorsunuz. Ya da işte bitkilerin ve hayvanlar dünyasındaki yaradanın kudretine, azametine, inceliklerine, oradan bir teknoloji üretmeye aşık oluyorsunuz.
Hocam şimdi tasavvuf kültürüne baktığımızda ilk tekke Remle'de yapılmış. Bir Hristiyan emir yaptırmış, ilginç. İki insan attan inmişler, sarılmışlar, konuşmuşlar, muhabbet etmişler. Çıkınlarında ne varsa yiyip içip dağılmışlar. Emir'in çok hoşuna gitmiş bu onların samimiyeti. Hemen birini yakalamış. O kimdi demiş biraz önce, hani beraber sohbet ettiniz, yemek yediniz, çok böyle muhabbetli bir haliniz vardı. Tanımıyorum demiş. Ama demiş benim gibi bir dervişti. Sufiydi yani. Kendini geliştirme yolunda kendini adayan bir salik. Allah Allah demiş. Ya sizin demiş muhabbetiniz benim çok hoşuma gitti demiş. Ben demiş size bir yer yaptırayım. Orada buluşun bundan sonra demiş. Yani bu tür insanlar oraya gelsin. Şimdi tabii sufiler her gittiği yere sevilir. Sevilir hocam. Mevlana Hazretleri nereye gittiyse baş tacı edilmiş. Şu anda Afganlılar belte doğduğu için Afganlı diyor. İran'dan geçmiş veya işte Farsça konuştuğu için İranlı diyorlar.
Evet.
Bizim hocam orta halli bir Türk kardeşimize sorsan kesin Türk der. Çünkü kabri Konya'da olduğu için ve Mevlana'yı tanımayan bir insan yok. Hocam son olarak da Yunanlılar Grek, Rumi diyoruz ya. Rum demek yani biliyorsunuz. Rumi, Rum demek.
Romalı.
Rum toprağına ait manasına. Onlar da bu Yunan'dır veya Rum'dur diye iddia ediyorlarmış bir kısmı. Mevlana buyuruyor ki sen diyor misk ol ki herkes senin başına gözüne çalsın. Sakın idrar olma, herkes senden kaçar diyor. Şimdi hocam sevgi dediğiniz gibi başkasına vermek, başkasının gelişimine hizmet etmek. Yoksa hocam yani bana hizmet etsin, benim kölem olsun diye seviyorsan bir insanı, o hocam sevgi arabayı sevmek gibi. Affedersiniz eşeğinizi sevmek gibi. Yani
evet.
Bineyim şuna, beni gideceğim yere götürsün.
Evet.
Yani başkasını araçsallaştırıyorsunuz. Tasavvufta ise hocam bütün insanlar mübarektir, mükerremdir. Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza, efendim herkese hizmet etmek tavsiye edilir. Halbuki hocam bugün kültüründe sanki Batı'da sizin her zaman söylediğiniz gibi bu kapitalist düzen hocam bunu alt üst etmiş sanki.
Evet, ve bu da insanları şeyden, sahici aşktan uzaklaştırıyor. Sahici aşktan uzaklaştırınca bu defada ne oluyor? Tensellik ön plana çıkıyor. Cinsellik ön plana çıkıyor.
Hazlar.
Panseksüalizm deniyor buna. Mesela reklamcılar bunu şöyle ifade eder. Her şeye cinsel bir tını katacaksın.
Filmlere, reklamlara.
Evet, diyelim ki araba satıyorsun ama diyelim ki ona cinsel bir tını katacaksın. Arabayla bunun arasında ne var? İkisi de güç ilişkisi ya. Sahip olma, mülkiyet vesaire. İkisinin birbirini beslediğine inanıyor ki gerçekten insan bu alt düzeye indiği zaman bu gerçekleşir. Yani kapitalizm sonuçta bunun karşılığını görüyor. Hem bir yandan narsizmle besleniyor o anlamda kapitalizm, öbür yandan kendisi de narsizmi besliyor. Biri birini besleyen bir noktada duruyor.
Şimdi hocam hayvanlarda irade yok ya. Yani her şeyi tüketiyorlar. Bir kurt hocam bir sürüye girse, ya bir tane koyun öldüreyim, bunu bir hafta idare ederim, sonra bir tane daha yerim demez. Boğabildiği kadar hocam biliyorsunuz koyunu boğuyor yani. Yiyeceği belki bir tane koyun, o bile değil ama bir açgözlülük var hocam. Şimdi irade yok çünkü hayvanda. Hayvanın genlerinde bu var hocam. Öldürme içgüdüsü çok yüksek. Şimdi hocam modern teknoloji sanki insanı böyle biraz hayvani seviyeye düşürerek öyle bir duruma gelsin ki insan her gördüğünü alsın. Bir kurt nasıl olsa pek çok koyunun parçaladığı gibi. O insan da hep böyle kazansın ve kazandığını o gün tüketsin. İradesi olmasın. Yeni bir moda çıkaralım. Bu sene pantolonların rengini birazcık farklı renge mesela büründürelim veya işte gömleğin rengini. Hemen herkes ona saldırsın. Ya kardeşim evde 10 tane gömleğim var. Yani ha siyah olmuş ha beyaz ne fark eder diyemesin.
İşte giyinmek bir şey haline geliyor. Gösteri haline geliyor. Bir statü göstergesi haline geliyor. Yani bu aslında eski zamanlarda nispi olarak var. Hoca Nasreddin'in hocam.
Her zaman var tabii hocam.
Yekürkümüye misali. Ama şey çağımızda bu artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Kitleselleşmiş, kitleselleştirilmiş. Hatta o nedenle modada böyle özel üretimler de var. Diyelim ki bir davet varsa diyelim ki Oscar ödülleri töreni düzenleniyordur. Herkesin bir modacısı, bir tasarımcısı vardır. Herkes onu özel olarak giydirir. Giyim tasarımı yapar.
Reklam olur.
Eğer hasbelkader orada pişti olursa birileri, bu olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi yani. Rezalet demek yani.
Zaten bunu Rollo May çok işliyor hocam. Yani topluma uyumak diyor, büyük bir fecaattir diyor. Yani toplumun böyle bu tür övgülerine, yergilerine kulak asarak hayatına şekil vermek, özgürlüğümüzü kaybetmektir diyor. Evet, değişik ama, bir diktatörlüktür diyor.
Çok ilginç. Klasik psikoloji ise, psikoterapi ise insanı normalleştirir ya. Normalleştirmeyi şey olarak görüyor işte. Topluma uydurmak olarak görüyor. Ama mesela Lange diye bir psikiyatri var. Antipsikiyatri, psikiyatristi eleştiren bir isim. Kemal Sayar çevirmişti Yaşantının Politikası kitabı. Normallik mi diyor? Topluma uymak mı? Bu kadar yanlış yolda olan bir topluma uymak nasıl normallik olabilir? Nasıl bir erdem olabilir? Nasıl bir sağlık göstergesi olabilir?
Hocam sizin Temel bir gün ters yola girmiş. Tabii radyodan da anons ediyor polis. Aman dikkat edin. Bir araç hızla ters yolda ilerliyor. Temel bakıyor şeylere, ya diyor bir tane olsa iyi, hepsi ters yolda.
Hepsi ters yolda.
Şimdi hocam, yani insanlar hep ters yoldaysa hakikaten ki hocam günümüzde bunu çok yaşıyoruz. O yüzden hocam sufiler melamiliği geliştirmişler. Yani toplumun tabii negatif manada kınamasına aldırış etmemek. Hani hocam, hocanın meşhur hikayesi vardır. Hoca bir gün oğluyla beraber giderken önce hoca kendisi binmiş eşeğine.
Evet.
Bir grup insan demiş ki, ya hoca ayıp demiş ya, gepgenç çocuk, zavallı çocuğu yürütüyorsun. Sen yetişkin bir adamsın yani. Ya çocuk yorulmuştur, ayıp yani falan deyince, öyle evladın demiş, sen bin eşeğe, ben demiş yürüyeyim. Bir olsa bir grup da, ya demişler hocam sen enayi misin yani? Yaşlı adam, sen yürüyorsun, gepgenç civa gibi delikanlı eşeğin üstünde. Allah Allah demiş, biraz önce başka dediler. Oğlum demiş, iyi isim demiş, ikimiz de binmeyelim bakalım ne olacak. Eşek önlerinde, ikisi de yayan yürüyor. Biraz sonra bir grup insan, ya demişler siz deli misiniz? Merkep boşta gidiyor. Siz ikiniz yürüyorsunuz sıcağın altında. Hiç olmasa birinizden biriniz bilse bile, deyince hocanın canı sıkılmış iyice. Herkes bir şey söylüyor hocam. Oğlum demiş, şu eşeği demiş yatır bakayım. Ayaklarını bağlayalım bir sırığa. Bir ucundan sen, bir ucundan eşeği biz taşıyalım demiş. Öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. Şimdi toplum hocam bazen sizi gereksiz, lüzumsuz yere eleştiriyor. İşte kıyafetinize bakıyor. Rüküş diyor mesela. Yani halbuki hocam bunlar çok önemli şeyler değil bir insanın hayatında. Maneviyat açısından bakarsak.
Ama şey olmayınca, işte içsel bir olgunluk olmayınca dışsal bir zenginlikle kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz yani. O nedenle içsel olgunluk büyük önem taşıyor. Sufi yolunun pirlerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ilginç bir vurgusu var. Halka uymak kirinden arınmak diyor. Ben bunu şey olarak kastediyorum. Halka uymak kirinden kastı. Yani işte bu normalleştirme, herkes gibi olmak, evet, bunu yanlış buluyor. Yani,
uydum kalabalığa deyip.
Dolayısıyla psikolojideki topluma uydurmak anlamındaki normalleştirmesi tasavvuf açısından son derece yanlış bir şey. Hatta tasavvuf o anlamda, eğer psikolojinin kavramlarını kullanmak gerekirse, şimdi dinleyicilerimiz şey diyebilecek, tasavvuf normal olmayı kötü görüyorsa anormal olmayı mı savunuyor? Hayır, tasavvufta da psikolojide bir de süper normal kavramı var.
Süper normal olmayı.
Süper normal yani üstün iyi. Şimdi mesela zeka kaç ayrılıyor? Normal zeka, düşük zeka, ama bir de üstün zeka var. Şimdi tamam, normal ortası. Normalin altı kötü bir şey, anormallik. Bunun üstünün de olması lazım yani. Sanatçılar, kanaat önderleri, pek çok toplumlara, insanlara önderlik eden insanların çoğunluğu süper normal kategorisindedir. Sıradan değildirler yani.
Hocam bunu Abraham Maslow da söylemişti hatırlarsanız. You must be what you can be şeklinde hocam diyordu.
Evet.
Ne olabileceksen o olmak zorundasın. Olmazsan hayatta mutsuz olursun, kaygılı olursun, stresli olursun diyor. Çünkü hocam mesela bir insan hakikaten insanı kamil olacaksa veya mesleki olarak bakalım, çok iyi bir tabip, doktor olacakken hasta bakıcı olmak.
Evet.
Çok iyi bir mimar olacak ya, o kapasite var ki bir insanda, bir amele olmak o insanı mutsuz ediyor.
Evet.
Çünkü içindeki potansiyeli, sizin hocam dersiniz her zaman, Allah'ın verdiği o nimeti inkar edip nankörlük yapmış oluyor. Allah'ım sen bana atıyorum çok güzel bir araba verdin ama ben bunu istemiyorum, kaynar arabası ver bana. Ve ben kaynar arabasını idare ederim demek gibi. Halbuki o arabayla siz hız yapıp istediğiniz yere daha kısa mesafede gider, işinizi daha çok görebilirsiniz. O yüzden hakikaten hocam bu şey, yani potansiyeli kullanmak, yani lafı getirirsek sevgi potansiyelimiz hocam bugün sanki hiç kullanamıyoruz. Bu yönümüzde çok yabancıyız.
İşte insan kendine aşık olunca, narsist olunca o zaman başkasına aşık olamıyor. Aşık olmayınca da o zaman işte bu ilişkiler hepsi yapaylaşmaya başlıyor. Bir güç ilişkisine dönüyor, bir gösteri ilişkisine dönüyor, bir yapaylık öne çıkmaya başlıyor. Sahiciliği insan kaybediyor.
Hocam veya biraz önce demiştiniz yani iş sadece cinselliğe dönüşüyor. Hiç sevgi evet. olmayan, empati olmayan, uzun vadesi olmayan çok kısa süreli cinsellik haz ilişkisi oluyor. Bu da hocam esasında aldatıcı bir ilişki türü.
Evet, yani sonuçta mesela cinsel devrimi ilk yapan ülkeler İskandinav ülkeleri olmuştu. Ama mesela cinselliğin bu kadar serbestleştirilmesi, bu kadar alenileştirilmesinin sonuçta gene sağlık açısından yanlış bir şey olduğu ortaya çıktı. Tabii öbür taraftan diyelim ki o bir gelenekten geliyorlar. Hristiyan geleneğinde ideal olan şeydir. Bekar olmaktır. Rahipler ve rahibeler Hazreti İsa'ya uymak adı altında bekarlık. O da
aşırılık. İnsanın,
o da bir aşırılık.
Bu da bir aşırılık.
Bu da bir aşırılık. Bunun bir denge ve ölçüsünün olması gerektiği ortaya çıkıyor. Öbür türlü sonuç itibariyle bunun da insana bir mutluluk getirmediğini ve bunun da seksin insansızlaştırılması adı altında bir psikiyatrik vaka olarak görülmeye başlıyor.
Biz hocam şimdi Allah-u Teala evlenmeyi, nikahla birleşmeyi emretmiş kitabında. Hocam burada gerçek bir sevgi oluşuyor. Her türlü has, saadet, huzur aile içinde yaşanıyor. Hocam siz dediniz ya şimdi bu İskandinavya'da bu işler başladı. Şu anda hocam evet. en çok intihar oranları İskandinavya ülkelerinde. Benim hocam İsveç'te bir arkadaşım var, hep soruyorum gündüzler kaç saat diye. Çünkü hocam Ramazan'da oraya gideceğim. 4 saatmiş şu anda. Şu anda yani İsveç'te. Hocam burada diyor böyle bedbinlik, karamsarlık, intihar çok yüksek. Çünkü diyor 4 saat insan dışarı çıksa, bir alışveriş yapsa akşam olacak. Evde aile yok, sizi bekleyen bir çocuk yok, bir eş yok. Yapayalnızsınız. Alkol işte, uyuşturucu falan filan. En sonunda hocam biraz yaşta böyle 50-60'lı yaşlar artık hastalıklar başlayınca niye hocam ötürazi mesela tartışmaları şeyde çıkıyor batıda? Adam hayatta alacağımı aldım artık diyor yani hani hayvani olarak. Şu an itibaren benim hayatta alabileceğim hiçbir şey kalmadı diyor. Halbuki yaşlılıkta o kadar güzel duygular, tefekkürler yapılabilir ama bu şeyi kaybetmiş, bu sevgiyi kaybetmiş.
Evet, yani o nedenle psikolojideki yeni araştırmalar mesela sevgi konusu Doğan Celoğlu da İnsan ve Davranışı kitabında vurgular. Yani bu konuda daha emekleme aşamasında psikolojik araştırmalar. Pozitif psikolojiyle beraber bir miktar sevgi gibi konulara doğru bir açılım yapmaya başladı psikoloji. Hep böyle stres gibi, kaygı gibi ve davranış bozuklukları gibi negatif kavramlar üzerine odaklanmak psikolojiyi de sevgi konusunda şey haline getirmişti. Kör. Sonuçta tabii sevmenin de bir bedeli var. Yani o bedel nedir? Varlığını adaman gerekiyor. Kalbini hani kalıbımı basarım deriz ya bazı evet. konularda. Yani kalbini ortaya koyman gerekiyor. Koymayınca o zaman sevmek gerçekleşmiyor ve sevmenin de nimetlerinden yararlanamıyorsun. Biz bir yandan sevmek istiyoruz ama sevmiyoruz. Öbür yandan da sevmenin, aşkın nimetlerinden yararlanmak istiyoruz. Olmuyor. Yani bir bedeli var bunun yani.
Çalışmadan kazanmak istiyoruz. Hocam benim meşhur bir hikayem vardı. Onu ikinci bölümde anlatalım inşallah.
Tamam hocam.
Mesnevi hikayeler hocam çok güzel örnek veriyor bu tür çelişkili olaylar için. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için Ali Rıza Baydan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şimdi hocam Mesnevi'de sizin bu dediğinize hani gayret etmeden, emek vermeden, fedakarlık yapmadan sevginin nimetlerini devşirmek dediniz ya.
Evet.
Bir adamcağız ağlıyormuş bir köpeğin başında. Oradan bir delikanlı amca demiş, hayrola geçmiş olsun bir şey mi oluyor? Evladım köpek ölüyor demiş. Hasta mı demiş? Yok demiş, açlıktan ölüyor demiş. Amca demiş, şu duvarda asılı bazı torbalar gördüm. Ne var içinde? Ekmek var demiş. Ya demiş, sen de bir acayip adamsın yani. Ver ekmeği hayvancağıza, yesin. Hmm. Oğlum demiş, ağlamak bedava. Ekmek parayla demiş. Şimdi hocam bunu gülüyoruz gerçi de. Yani bazen imkanımız olduğu halde mesela bir dertliğe ulaşmıyorsak, bir yakınımıza, bir arkadaşımıza, aynı hocam bu Arabi'nin yaptığını yapmış oluyoruz.
Evet, kesinlikle. Birkaç olay oldu hocam. Mesela çocuğunun can güvenliği riski var. Sosyal medyada paylaşım yapıyor. Çocuğum işte şöyle bir riskli durumda, böyle bir durumda. Git kurtarın, sosyal medyada ne paylaşıyorsun yani? Ve bu yüzden birkaç kişi Amerika'da örnekleri vardı. Türkiye'de de bir örnek var, unuttum. Her ikisi de şey aldı, ceza aldı. Bunlar tabii, bunlar gibi çok yaygın örnekler. İnsanlar artık seyirci olmak istiyor, müdahale etmiyor. Üstelik çocuğu olmasına rağmen.
Hocam bunu zaten biraz sonra, bu nefretin karşılığı diyor Rollo May. İşte özür dilerim, sevginin karşılığı nefret değildir. Sevginin karşılığı ilgisizliktir. İlgilenmemek. Bana hani ne halin varsa gör. Ve bunu alakalı çok örnek vermiş Amerika'dan, ki maalesef hocam bugün Türkiye'de oluyor bunlar. Yani bir mahallede bir insan bıçaklanıyor diyor. Herkesin 30 kişinin 40 kişinin gözü önünde. Kimse diyor onu kurtarmaya gitmiyor. Başka bir yerde şöyle bir saldırı oluyor. Kimse engel olmuyor. Halbuki hocam bizim kültürümüzde, ben hocam ilk defa İstanbul'a geldiğim yıllarda bir gün, bilemiyorum ne sebepten, bir adam bir kadına tokat attı hocam. Üsküdar'da gemiye binmek üzereydik.
Hmm.
İnanın hocam, o adamı top gibi yuvarladı oradaki taksiciler falan.
Hmm.
Sen nasıl bir adamı el kaldırırsın açıkta? Yani o kadar cesaret nereden geliyor sana diye. Hocam adamcağızı linç ediyorlardı. Adam top gibi yuvarlandı insanların ayaklarının önünde, hanıma el kaldırdığı için. Şimdi hocam İngiltere'de en son bir hadise olmuştu, ben orada kaldığım senelerde. Kadıncağıza saldırıyorlar, bıçaklıyorlar. Adamı polis arıyor. Gelin benim hanımı kurtarın diye. Ya bir adam, sen kendin kurtarsana eşini.
Hak karısı olmasına rağmen.
Karısı olmasına rağmen polis arıyor.
Yani herhangi biri değil yani.
Herhangi birisi değil. Hani bizim toplumumuz hocam herhangi birisi için de fedakarlık yapılır. Ve Türk toplumu, evet, hocam elhamdülillah bu duygular ölmemiştir. Ben çok üzülüyorum bazen. İki kişi kavga ediyor hocam. Ölen araya giren oluyor çoğu zaman bizde.
Yani evet.
Kardeşim etmeyin eylemeyin ayıptır falan derken zavallı ya kurşun ya bıçak yiyip ölebiliyor. Bu bizdeki hocam şeyi gösterir. Hala biz o ilgiyi %100 kaybetmedik ama yine de kaybettiğimiz yerler de var maalesef.
Evet. Narsizm o anlamda hocam bir başka boyutu aslında, insanı bir tür görünürde son derece iradeli bir insan var. Kendi tercihleri, kendi zevkleri vesaire gibi görünüyor ama gerçekte iradesiz bir insan. Çünkü o şeyi kaptırmış kendisini, tüketim kültürünün havasına kaptırmış ve orada bir kendine rol edinmiş. Yani kendini oynamıyor.
Veya başkasının beğenisine oynuyor. Çok kıymet veriyor.
Evet.
Herkes beni beğensin istiyor.
Evet.
Yapmacık hareketlere giriyor belki.
Ve kendi doğallığından uzaklaşıyor. Şimdi bazı sanatçılar vardır, özellikle taklitle meşhur olan insanlar, ya da bakıyorsunuz hocam şey, bir meramını ifade ederken illa birini taklit ederek yapmak ihtiyacı hissediyor. Çünkü kendi şeyini kaybetmiş. Kendi reflekslerini, kendi duygu ifade biçimini kaybetmiş yani.
İşin hocam acı tarafı da şu, bu tür insanlar çok makbul. Yani hocam şu anda siz 3-5 siyasetçinin sesini taklit edebilirsiniz çok,
evet,
kısaca. Hocam televizyon sizi gezdiriyorlar.
Dolaşırsınız yani.
Evet, yani böyle insanlar evvelden vardı biliyorsunuz. O yüzden hani taklit bu manada iyi bir şey değil.
Hocam, yani Rollo May'in o anlamda hocam aşk ve irade ikisini bir arada vurgulaması kitabının kapağında önemli bir şey. Çünkü Rollo May'den önce ne var? Klasik psikanaliz var ve klasik davranışı yaklaşım var. Her ikisi de insanı şey olarak görür. İradeyi görmezlikten gelir. Mesela davranışçılığa göre Watson, Pavlov, insan çevrenin mahkumudur. Çevre insana
determinist bir yapı var.
Ödül ve ceza sistemiyle insana her türlü şeyi yaptırır. Dolayısıyla belirleyici olan şeydir, çevrenin vermiş olduğu ödül ve cezalardır. İşte psikanalize göre ise insan bilinç dışının mahkumudur. Yani sonuç itibariyle her ikisine göre de irade bir illüzyondan ibarettir yani.
Hocam Rollo May bunu kabul etmiyor değil mi?
Evet, varoluşçu ve insancı yaklaşım işte irade vurgusu bu bakımdan önemlidir. Yani onlar klasik deterministik yaklaşımı, deterministik nedir? Her şeyi belirli nedenler, belirli sonuçları ortaya çıkartacağına dair, insanın amaçlarının olamayacağına, hep
iradesinin olamayacağını,
olamayacağını vurguluyor. O anlamda varoluş insancı yaklaşım psikolojide bir kuantum sıçramasıdır yani.
Zaten hocam şöyle diyor Rollo May, yani bir kedi yavrusu kedi olmak zorundadır. İradesini kullanmaya, bir şey yapmasına gerek yok. Ama bir insan diyor, insan olmak için çok gayret göstermesi gerekir. Bilincini geliştirmesi için diyor, çok ciddi irade kullanması gerekir. Bu diyor hocam, davranışçı psikologlar, Freudian psikologlar da iradeyi pek sevmiyorlar. Sebebi de diyor, çünkü irade hayvanda olmadığı için insanın, yani bu türünü iptal ederek ancak siz insanı hayvanlarla eşitleyebiliyorsunuz. Yani evet. Farede deneyi yap. Ki hocam kaldı ki bazı hayvanlarda bile belli oranda irade var tahmin ediyorum. Allah-u Teala hayvanlara da vermiş hocam belli sevgiyi, belli bir empatiyi. Geçen hocam maymunlarla alakalı deney yapıyorlar.
Evet.
Bir kafeste, ayrı ayrı iki kafeste iki maymun. Bir kırmızı, bir yeşil. Kırmızıya basarsa kendisi yiyecek sadece muzu. Yeşile basarsa iki tarafa da muz düşecek. Çoğu maymun hocam yeşile basıyor. Ben de yiyeyim.
O da yesin.
Bir kaybım yok ki. Kendi muzu olsa belki vermez. Bir de basıyor hocam, o da yiyor. Yani maymunlarda belli oranda empati var diye mesela araştırmacılar.
Evet. Bir belgesel hatırlıyorum hocam. Leopar böyle daha çok ağaçta avını yer. Onun için maymun avlamayı da seviyor. Bir maymun avladı. Ağaca tırmandı. Aldı onu kendi ağacına götürdü.
Yedi falan neyse.
Onu yerken sonra birden durdu. Bir baktı ki yavrusu var, küçük.
Peşinden geliyor.
O, yok şey, annesine sarılmış, onu görmemiş yani. O kadar sıkı tutunuyor ki annesine. Fark etmemiş bile onu yani. Sonra yemeği durdurdu ve birden annelik güdüleri harekete geçip onu ısıtmak için yalamaya başladı yavrusunu. Onu ayırdı. Evet. Yemekle annesinin yemek yememek arasında böyle çatışmalar yaşadı falan. Yani dediğiniz sahne. Tabii şey.
Çok yani, aç olsa onu da yer. Yani düşünmez de. Hani o anda evet, belki yani, o kadar aç değildi.
Evet. Yani sonuçta hayvanların duyguları tırnak içinde. Hepsi hayvani duygular değil yani. Hayvan üstü duyguları da var.
Hocam bir tekkede, şu anda tekkenin ismini unuttum. Bir gün tekkenin kedisi. Bir kazan yemek pişmiş hocam. Et yemeği pişmiş. Ne piştiyse çok güzel bir yemek. Atlıyor hocam. Kazanın içine intihar ediyor. Kızıyorlar tabii ya diyorlar. Olacak iş mi şimdi? Kedi necis olduğu için. yani bütün eti veya kazan yemeği döküyorlar. Bakıyorlar ki altta bir yılan. Yılan ölmüş yani kazanın içinde. Yılanı zehirli olduğu için bütün şey zehirlenecek. Dervişler. Kedinin hocam türbesini yapmışlar küçük. Yani kedi bile bazen hocam görüyoruz değil mi bunu? Sahibi için kendisini feda eder.
Evet, evet. Çünkü köpek sadakat, kedi nankörlük sembolüdür.
Bu bizim hikayede tekke kedisi olduğu için hocam özel terapi görmüş. Sürükünü bitirmiş kedi. Zikrullah duya demek hocam dervişlere aşık olmuş. Şimdi hocam hayvanlarda bile hakikaten bir sevgi var. Hem cinslerine karşı. Maalesef hocam biz bunu sanki biraz daha unuttuk. Hocam mesela ben de siz gibi seyrediyorum belgeselleri. Bu hocam bufalolar falan işte mandalar. Hepsi bir hocam birlik oluyor aslana karşı. Terk etmiyorlar kolay kolay arkadaşlarını. Ya ben nasılsa kaçayım da arkadaşımı yerlerse yesinler. Birisini feda edelim de biz kurtulalım demiyorlar. Çoğu hayvanlar yani bir kısmı kaçabilir de. Yani hocam bir birlik, beraberlik, dayanışma hayvanlar aleminde de var esasında. Ama hocam inşallah yani bugünkü seviyemiz maalesef bu Rollo May'in ilgisizlik dediği şey çok yayılıyor hocam hızla.
Evet yani bu bir salgın, hatta ilginç, demokrasinin geleceğini de tehdit altına alıyor. Çünkü sonuçta bu ilgisizlik bizim geleneğimizde neme lazımcılık yani.
Denir. Evet.
Şimdi neme lazım dediğin andan itibaren demokrasi sonuç olarak şeydir, bir işbirliğidir, bir dayanışmadır, geleceği belirlemek için bir ortaklaşa hareket etmektir. Yani modern yaşamın, modernitenin kendi içerisinde de çok ciddi bir handikap haline gelmeye başladı.
İşte hocam bu tür güçlü iradeler bir manevi dayanak olmadan da hocam ortaya çıkmıyor. Mesela hocam bizim tarihimizde böyle kendini feda eden büyük alimlerimiz var. İmam Rabbani Hazretleri mesela hocam işte zulme karşı, Ekber Şah'a karşı efendim isyan etmiş ne bileyim,
evet,
düzeltmiş. İsyan etmiş, yanlış anlaşıldı biraz. Mücadele etmiş diyelim. Bunun gibi çok sufi, alim insan var hocam. Kellesine veren insanlar var. Sırf hakkı ve hakikati söylemek için. O yüzden hocam bizim dinimizde en büyük hocam şehitliğin en büyük mertebesi zalim sultana hakkı söylemek.
Evet.
Çünkü işkence görerek öleceğin kesin yani. Hani insan savaşa girer de.
Evet.
Ben ok atarım, belki düşman ölür, ben kurtulurum. Ganimet de alırım.
Evet.
Veya hocam bir de hani orada toplusunuz. 1000 asker olduğu zaman hani topluluk psikolojisi insan daha rahat saldırabilir. Ama tek başınıza ordusu olan, cellatları olan bir şeyin karşısına geçiyorsunuz. Kralın, padişahın. Hocam tabii sevgi hakikaten kendini feda etmek insanlık için. Bunu hocam tahmin ediyorum yani manevi duygu olmadan olacak bir şey değil. Çok zor daha doğrusu.
Evet yani insan o şeyi aşmadıktan sonra şimdi bir toprak dünyası var. Onun üzerinde diyelim ki bitki dünyası var. Bir kademe ilerleme. Onun üzerinde hayvan dünyası var. Bir kademe ilerleme. Ama bir insana gelmek gerekiyor. Şimdi işte insanı çıplak bir maymun saydığınız andan itibaren bütün algılarınız farklı insanla ilgili. Yok insanı bilinçli bir varlık olarak saydığınız andan itibaren farklı. Şimdi varoluşçu insancı yaklaşım bu anlamda insan bilincini ve iradesini önemsiyor. Ama metafizik boyutu zayıf kalıyor. İşte transpersonel yaklaşım
biraz ona yaklaşıyor. Akım,
evet, bir kanadı en azından metafizik konusunu son derece önemsiyor.
Ama varoluşçu psikolojinin hocam şu avantajı var. En azından ya kardeşim bu iş sizin dediğiniz gibi insan hayvan değildir. Bu insanda farklı bir şeyler var. Ruh olabilir, bilinci olabilir falan demesi bile hocam tabii, bir gelişim.
Tabii çünkü yani pozitivizm akademik çevrelerde çok güçlü olduğu bir zamanlarda yani varoluşçu psikoloji özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir şey kazanıyor, büyük bir ivme kazanıyor. Çünkü varoluşçu felsefe aslında Batı felsefe geleneği içerisinde hocam çok büyük bir kopma. Nasıl bir kopma? Şeye kadar, varoluşçu felsefeye kadar Batı dünyasının ilgi alanı hep nesneler.
Eşyalar.
Varoluşçu felsefeyle birlikte birdenbire insanın iç dünyası
gündeme geliyor.
Gündeme geliyor. Aslında bu anlamda varoluşçu felsefe, eksistansiyalizm tasavvufa doğru bir yöneliş gibidir. Mesela
kendini bil hocam diyoruz ya biz.
Evet. İnsanın kendi iç dünyasını da bir insan insanın arayışını da önemsemesi, insanın iç dünyasını vurgulaması bakımından mesela Toshiko Izutsu'nun da karşılaştırmalı çalışmalar var. Varoluşçu felsefe ile tasavvuf arasındaki şeyleri, benzerlikleri, ilgilendikleri konuları, yaklaşımlar, çözüm arayışları. Mesela Kierkegaard Danimarkalı filozof yani. Korku ve Titreme kitabı olsun, diğer kitapları olsun. Yani radikal bir dönüşümdür Batı dünyasında. İşte o varoluşçu felsefe sonra ne oldu? Psikolojiye bir yansıması oldu yani.
Hocam Yunus Emre diyor ya bir ben var bende, benden içeri. Benim bir dış zahir görüntüm var. Evet. Etim, kemiğim, saçım, sakalım. Bir de diyor içimde bir ben var ki benim dışımdan bir şey sanki. Hatta hocam bu empati demek diyor. Onu belki bir dahaki haftaya hocam işleriz. Rollo May. İnsanın diyor kendi dışından çıkıp kendisini başkasının yerine koyması. Bu da diyor insana mahsus bir duygudur. Mesela hocam bir aslan ya şu koyunun yerine kendimi koyayım da onu düşüneyim dese aşk kadar ölür.
Evet.
Bir koyunu parçalayamaz, bir ceylanı parçalayamaz. Hiçbir hayvan hocam bu manada yani bir suçluk duygusu falan yoktur.
Evet.
Yediğini yemiştir, içtiğini içmiştir yani. Hocam o yüzden bu Rollo May gibi psikologların bu faydası olmuş dediğiniz gibi. Sevgi konusunda. Şimdi hocam bir şey daha var burada sevgiyle alakalı. Şimdi hocam bugün hani bu özellikle evlilik konusunda gençlerimiz bir türlü karar veremiyor. Karar verememesinin sebebi kolay hocam kimse kimseyi sevemiyor.
Evet.
Son anda hocam ufacık bir şey oluyor. Daha geçen bir yerde bir fetva soruyorlardı. Kulak misafir oldum da. Son anda işte borçta da eksik çıkmış. Resimli nikah kıyılmış. Yani artık düğün tarihi hani düğün salonu bekleniyor. Son anda işte efendim düğün bohçası olur ya hocam sizde var mıdır öyle şeyler? Çok olur hani bohçalar gider gelir. İçinde bir şey eksik çıkmış mesela. Vay efendim ben buna mı layığım falan filan olmadı. Sevgi bitmiş hocam. O kadar basit sebeplerle insanlarla yani daha evlenmeden tam olarak boşananlar var.
Yani bu kadar hesap kitap üzerine kurulu olunca bu kadar yani şirket kuruyorsun tamam mı? Sermaye evet. Eksik sermaye gelmiş diye şirket değil ki bu yani.
Yani biraz fetakarlık, biraz sevgi, biraz cömertlik. Hocam nerede kaldı bu duygular? Yani evet. Ben de hizmet edeyim, eşimi cennete gireyim. Onun eksiğini ben tamamlayayım. hocam bunlar kalmadı artık. Yani bugün çok acıdır bunlar.
İşte pragmatizm o anlamda, çıkarcılık o anlamda bir salgın haline gelmiş. Ama onun da bir bedeli var. Bu durumda ne oluyorsunuz işte? Hiç kimseyle sahici bir ilişki kuramıyorsunuz. Her şeyi bir çıkar ilişkisi
olarak görüyorsunuz. Hocam bunun sebebi diyor. Bazı psikologlar ve sufiler bunu söylüyor esas. Beyin hareket ederse hocam, beyin hep tehlike algılıyor. Kendi şeyini hayatta kalmak için uğraşıyor. Beyin de yani fedakarlık edeyim duyguları pek yani IQ'su yüksek insanlarda bu olmuyor. Kalple hareket ederseniz hocam, kalp ise tam tersi. Ruh yani.
Evet.
Vereyim, besleyeyim, onun yediği de benim sayılır.
Evet. Yani aslında işte akılla gidilecek yol var. Kalple gidilecek yol var. Şimdi biz birini nasıl akılla, diyelim ki bir matematik hesabını kalple yapacak halin yok.
Yani.
Ama aşkın da matematiği olmaz. Orada bir şey olması lazım. Farklılık olması lazım. Doğası neyse ona göre davranmak lazım. Umarız öyle olur.
Zaten hocam bu sevgi ve bağlanma meselesi biliyorsunuz psikolojide çok ciddi yer tutuyor. Çocukken sevgiye kanamamış, doyamamış insanlar bir türlü sevemiyor hocam. Güvenemiyor başkalarına.
Evet, çünkü ilk böyle sevme ilişkisi anneyle olan ilişki, sonra babayla olan ilişki, kardeş ve çevrelerle olan ilişki. Bir de tabii geçen programlarda değinmiştik. Doğumun, normal doğum yerine sezeryanın tercih edilmesi oksitosin hormonuyla ilgili bir problem doğuruyor. Bu hormon empati duygusu için fizyolojik bir boyut oluşturuyor. Ha bunun olmaması empati kuramayacağı anlamına gelmez. Özel bir çaba göstermesi gerekiyor yani.
Eyvallah.
Daha şeyden itibaren, doğum anından itibaren bağlanma duygusunu, sevme güdüsünü zayıflatıyoruz aslında insanların şeyle, hocam, sezeryanla.
Bir de hocam tek çocuk sahibi olmayı, rol olmayı hiç normal görmüyor. Şöyle diyor hocam, özellikle tek çocuğunu yapmış çalışan insanlarla olan terapilerde gördüğümüz gibi bebeği aşırı derecede korumaya yönelik büyük bir istek var. Çocuk diyor hocam tam bir böyle diktatör oluyor. Kendisini kral gibi hissediyor. Anne baba, evet, devamlı çocuğun hizmetinde, tek çocuk, anne baba çalıştığı için tabii benim maddi durumlar da iyi oluyor. Hocam çocukları sevmemesinin bir sebebi de diyor, hani 3-5 kardeş olsalar paylaşmayı öğrenecekler. Bu da hocam bir sebep diyor yani rollamayı.
Evet, önemli, çünkü bunlar çocukluk döneminde olan şeyler. Çocukluk döneminde olan şeylerin ilerideki yansıması çok büyük oluyor.
Tabii hocam psikoloji daha çok çocukluk dönemini çok önemsiyor ister istemez. Belki biz hocam Müslümanlar bu konuda biraz çocukluk dönemini çok ihmal, hani efendim biz her şeyi biliriz ederiz diyerek o dönem hocam birazcık es geçiyoruz. Halbuki hocam inşallah haftaya gireriz bu konulara. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara verdiği değer, sevgi. Hocam bir keresinde Hasan Hüseyin torunları almış kucağında, seviyor, öpüyor, kucaklıyor Peygamber Efendimiz. Bir Arabi gelmiş. Hocam tabi sert kültür oralarda. Hani bizde de Anadolu'da vardır ya biraz. Çocuğunu kucağa almak da ayıp karşılanır.
Evet.
Babalar sert duracak falan derler. Diyor ki ya Resulallah 10 tane çocuğum var. Daha bir kere birini kucağıma almadım. Hani biraz da şey yapıyor yani, siz yani nasıl torunlarınızı bu kadar çok sevebiliyorsunuz. Hocam Peygamberimizin cevabı çok sert oluyor. Allah kalbinden diyor sevgiyi, muhabbeti çıkardıysa ben ne yapayım diyor. Ben bile sana yardım edemem diyor hocam. Yani sevgi, muhabbeti beslememiz, efendim çocuklarımıza öğretmemiz lazım diye hocam bu hafta bitirelim isterseniz. Varsa birkaç ilaveniz.
Evet, rollama ile tekrar bitirelim hocam. O da şunu vurguluyor. Tasavvuftaki vurgu şey diyor. Kendini bilmek Sokrat'tan beri psikoterapinin mihenk taşıdır. Kendini bilmek. Bu anlamda varoluşçu, insancı psikoloji, insanın iç dünyasına odaklı bir psikoloji ve bu anlamda tasavvufta pek çok ortak noktaları var. Farklılıklar elbette var. Gelecek programlarda inşallah onlara daha fazla değiniriz.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.